Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta bu saatlerde radyonuz TGRT FM'den sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bizler ve hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Kabadayı deyince bugün aklımıza hemen Külhan Beyleri geliyor. Halbuki geçen asırda, yani 19. ve 20. asır başlarında İstanbul'un namlı kabadayıları tam manasıyla dürüst, tam manasıyla yiğit ve mert insanlardı. Sizlere bu hafta Sarraf Niyazi'den bahsedeceğiz ki efendiliğiyle tanınan İstanbul kabadayılarının tipik bir numunesiydi. 1.90 boyunda güler yüzlü bir insandı Sarraf Niyazi. Ama küçük bir haksızlıkla karşılaşınca kaşlarını çattı mı herkes kaçacak delik arardı. Haksızlık edenler ondan yediği tokatla kendilerini yerde bulurlardı. Giyinişini görenler onu bir yerde memur zannederlerdi. Yaptıklarıyla asla iftihar etmez, hatta bahis açılsa hemen kapatırdı. Bu sebeple maceralı geçen hayatının bilinmesi kendisini tanıyanların anlatabildiklerinden öteye gidememiştir. Ceddi yıllarca Mora'da Tepedelenli Ali Paşa'nın kır serdarlığını yapmış kimselerdi. Dağlarda ovalarda at oynatarak eşkıyaya amen vermeyenlerin çocuğu olan Sarraf Niyazi 1866-62 senesinde Mora'nın Yenişehir kasabasında dünyaya gelmiştir. 68'de yani 6 yaşındayken aile İstanbul'a hicret etmiş ve Aksaray'a yerleşmiştir. İlk ve orta tahsilini yaptıktan sonra tıbbiye mektebine kaydolmuş ve İsmail Paşa'nın bir sözüyle buradan ayrılmış. İsmail Paşa, doktorluğun onun gibi bir işte sebat etmeyen serbest davranışı kimsenin harcı olamayacağını söylemişti. Bunun üzerine Sarraf Niyazi tıbbiye mektebinden ayrıldı. Tabii babası bir işe bağlanmasını arz ediyordu Sarraf Niyazi'nin ve onu Aksaray'da bir sarraf dükkanı açtı ona. Fakat elinin açık oluşu ve hesapsız verdiği borçların tahsil edilemeyişinden ötürü kısa zaman sonra iflas etti. Ama bu yüzden ölünceye kadar Sarraf lakabıyla anıla geldi. Demet halindeki alacak senetlerini kızının oğlu Celal Karpat Bey bir hatıra olarak saklamaktadır. Evet, Sarraf Niyazi bundan sonra İstanbul'un namlı kabadayılarından biri oldu ama efendi kabadayılarından birisi oldu. Geliriyle geçinirdi. Uğrak yeri Aksaray'da 12'ler diye anılan kabadayıların toplandığı Emin Ağa'nın kahvehanesiydi. Sarraf Niyazi asla kavgacı değildi. Mecbur kalmadıkça silaha sarılmaz. Sahte kabadayıların üçünü beşini müthiş tokadıyla hizaya getirirdi. Kabadayı geleneğine göre bu gibi hadiseler şahsi addedilirdi, polis işe karıştırılmazdı. Zira neticesi ifade alıp vermekten öteye gitmeyeceği bilindiği için Sarraf Niyazi gibi kabadayılar meseleyi ahlaksızlara reva gördükleri meydan dayağıyla hallederlerdi. Muhittin'in namusunu üzerine almış olan kabadayıların buna benzer müdahalelerine zamanın polisi de göz yumardı. Sarraf Niyazi bıçak ve tabanca çekmekte isim yapmıştı. Emine Han'ın kahvehanesinde otururken çakısı ile sivrittiği şimşir çubukları, geceleri gittiği salaş tiyatroların tahtalarına uzaktan fırlatarak saplamasındaki melekesine Ahmet Rasim, meşhur Ahmet Rasim hayran kalmıştır. Ve böyle maharetin varken silah taşımana hiç gerek yok demişti. Son zamanlarında dahi torununun fırlattığı taşları seri tabanca çekişiyle havada parçalardı. Emine Han'ın kahvehanesi Aksaray Muratpaşa Camii'nin avlusuna bakardı değerli dinleyiciler. Burası İstanbul'un namlı kabadayıları 12'lerin mekanıydı. Emine Han kahvehanesinin asma katında yatar kalkardı. Tabi denilen iki çıraktan başka bir de ocakçı çalışırdı. Tabiler değişse bile ocakçıya pek dokunulmazdı. Çünkü müdavimlerin nasıl kahve veya nasıl çay içtiğini pehlivanlarla tavla, domina, prafa ve horoz dövüşlerinin devamlı müşterisi olduğu bu kahvehanenin içini ve önünü dolduran peykelerin altında cins horozlar muhafaza edilirdi. Emine Han'ın dört gözlü çekmecesini beher gözünde Osmanlı, İngiliz, Fransız altınlarıyla bozuk paralar bulunurdu. İhtiyacı olan müdavim, kahve müdavimi, Emine Han iki Osmanlı ver der ve senetsiz aldığı borcunu faizsiz öderdi. İçilen çayın veya kahvenin bedeli peşin alınmazdı. Arif Bey'e 3 yaz, Mehmet Ağa'ya 2 yaz denerek duvardaki kara tahtada yazılı adının hizasına tebeşirle çizilirdi. Borçlu da aklına gelince şu bizim hesaba bak diyerek hesabını kapatırdı. O gün gelmeyen olursa bizzat Emine Ağa tarafından evinden aranırdı. Hastaysa destur diyerek içeri girer, doktor çağırıp ilacını temin ederdi. Kısa bir müddet için şehir dışı gidecek olanlar bizim eve göz kulak ol derlerdi. Kahvehanenin müdavimleri, Emine Han'ın akrabası, dede namındaki zatın getirdiği peynirli pideyle kahvaltı ederdi. Öğlende ise Arnavutların tablada sattıkları ciğer kebabı ve piyaz yenirdi. Herkes önündeki küçük hasır iskemleyi ters çevirir, tepsiyi üzerine koyardı. Müşteriler gidinceye kadar açık kalan kahvehanede, Ramazan aylarında sahura kadar tavla, domina, domina, prafa oynanırdı. Kumar yoktu. Yıl 1909. Bir yıl evvel meşrutiyet ilan edilmiş. Bazı yerlerde taşkınlıklar meydana geliyor. Kendini bilmezler. Yeni nizamın getirdiği serbestliği istismar etmeye başlıyorlar. Bu hal ekserisi Rum olan Büyükada'da çok ileri gidiyor. Polis müdürü Giritli Kemal Bey buna bir çare düşünüyor ve dürüstlüğüne itimat ettiği Sarraf Niyazi'yi makamına davet ediyor. Sizi diyor, şimdiye kadar kimsenin asayişini temin edemediği adalara başkomiser tayin ediyorum. Teşkilatta dirayetli amirler varken polis kadrosunda olmayan bir şahıs hem de bir kabadayı bu suretle resmi bir vazifeye tayin edilmiş oluyordu. Gaye, meşrutiyetin verdiği serbestliği istismar edenlere uzun sürecek kanunu yollardan değil, kestirmeden bunları yola getirmekti. Nitekim muvaffak da olundu. Sarraf Niyazi, başkomiserlik makamına oturunca, mahiyetindeki polis memurlarına arkadaşlar dedi, mıntıkamızın asayişini temin edeceğiz. Bulunduğumuz yer bunu kolaylaştırıyor. Malum ya, etrafımız su ile çevrili. Suç işleyen bir yere kaçamaz. Sonra o akşam tek başına devreye çıktı. Ve bu arada ufak tefek vukuatı kendi usullerine göre halletti. Bir gece sahil gazinolarının birinde rezalet çıkaran bir palikarlanın karakola getirilmesini yanındaki polis memuruna emretti. Fakat aldığı cevap onu çok şaşırttı. Başkomiserim, ben Pandeli'yi tanırım, gelmez başımız belaya girer dedi. Beladan korkuyorsan polislikte işin ne diye bağırdı Sarraf Niyazi. Yahu 12'lerden birimizi karakoldan bekçi çağırsa koşar gideriz. Kanun bu be, çabuk al getir şu herifi dedi. Neyse polis memuru ayağını sürüyerek gitti ama az sonra yine yalnız döndü. Üstelik hakarete uğradığını beyan ediyordu. Bunun üzerine Niyazi Bey yerinden kalkarak bir solukta gazinoya vardı. İçeride çift laterna çalıyor, naralar ayyuka çıkıyordu. Her hareketiyle kendisini belli eden şımarık Palikarya'nın yanına sokuldu. Az evvel karakola çağırdığım Pandeli sen misin dedi. Bir iki alaylı bakışlarla cevap verdi. Benim, ne yapacaksın? Polis memuru seni karakola çağırmadı mı diye sordu Sarraf Niyazi. Ben dedi Pandeli, karakol marakol tanımam. Ama bu sözü yarıda kaldı. Niyazi Bey bir tekmede işlet masasını devirdikten sonra Pandeli'yi göğsünden kavradı, boş çuval gibi havaya kaldırarak gazinonun çamlı penceresiyle beraber denize fırlattı. Sonra kalabalığa döndü, içinizde başka banyo yapmak isteyen var mı diye gürledi. Güç bela ırhtıma yaklaşabildi Pandeli ve durmadan imdat istiyordu. Niyazi Bey dayanamadı. Ne duruyorsunuz be, arkadaşınızı çıkarsanıza dedi. Fakat onlar da aynı akıbete uğrarız korkusuyla bu teklife yanaşmadılar. Müthiş gözdağı veren başkomiser anlaşıldı dedi. Bu işi de ben yapacağım. Böyle diyerek rıhtıma geldi ve tek eliyle herifi ceketinden tutup çıkardı. Külhan Bey'i korkuyla karışık üşümekten titriyordu. İterek gazinoya soktu. Şimdi de karakola gidelim, seni orada kurutayım dedi. Sözleri Sarraf Niyazi'nin falakaya yatırılacağına yoran Külhan Bey herkesin önünde başkomiserin ayaklarına kapandı ve affedilmesi için durmadan yalvarmaya başladı. Niyazi Bey çektiği korkuyu sezdi, gazinodakilere dönerek bir küçük nutuk çekti. Efendiler, karakol kanun evidir, orada adam dövülmez. Ancak şahsımla meşgul olmak isteyenler varsa ben her gece ıssız yerlerde yalnız dolaşırım. Arzu eden buyursun. Çok kere de silah taşımam dedi. Kısa zamanda adalarda asayiş o kadar düzelmişti ki büyük adada herkes kapısı açık yatmaya başladı. Gençler geç vakitlere kadar sokakta kalamıyor, sarhoşlar sandallarla Pendik sahillerine bırakılıyordu. Adalar Sarraf Niyazi'nin sayesinde huzura kavuşmuş bir eğlence diyarı olmuştu. İki seneye yakın bir zaman devam etti değerli dinleyiciler. Polis müdürü Giritli Kemal Bey mutasarrıflığa tayin edilince Sarraf Niyazi yerine gelen kimseyle pek anlaşamadı. Bir müfettiş gönderildi. Bunun üzerine Sarraf Niyazi Bey birader ben şimdiki polis müdürünün dal kavuğu olamam cevabını verdi. Sonra da yaradana sığınıp o tarihlerde nam salan Hafız Paşa tokadını patlattığı gibi zavallı müfettişi merdivenlerden aşağı yuvarladı. Sarraf Niyazi bundan sonra hiçbir şey olmamış gibi sükunetle yerine oturdu ve getirdiği kahvesini içtikten sonra istifadenamesini yazdı. Dolaptan çıkardığı sivil elbisesini giydi ve polislerine veda ederek ayrıldı. Birkaç gün sonra yeni polis müdürünün olanları unutalım, yeniden vazifenize başlayın teklifini umursamadı bile. Değerli dinleyiciler, Sarraf Niyazi'nin mütareke yıllarında yani 1918 yılında Yeniköy'deki bir gazinoda etrafı heyecana veren bir vakası vardır. Kendisine sataşan 10 tane Fransız askerini teker teker denize atması, Fransız subayları tarafından da takdir edilmiş. Üstelik Fransız subayları bu kahraman kabadayıyı masalarına davet etmişlerdir. Değerli dinleyiciler, Moralı Abdülatif Supi Paşa'nın büyük oğlu Mehmet Ayetullah Bey, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucusu olmakla meşhurdur. 1846 yılında Mısır'da dünyaya gelmiştir. 3 yıl sonra ailesi İstanbul'a yerleşmiştir. Tahsiline çok itina edilmiştir. Doktor Mortman gibi alimlerden ders okumuştur. Fransızcayı mükemmel surette öğrenmiştir. Tanzimat devrinde pek çok münevverler yetiştirmiş olan tercüme odasına kaydedilmiştir. Resme çok istidadı vardı. Fakat bilhassa edebiyat ve siyasette meşgul oldu. Edebiyatta babasının ve büyük babası Sami Paşa'nın muhafazakarlığını kabul edemedi. Onların bütün ihtarlarına rağmen Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in yenilik cereyanına uydu. Milliyet ve hürriyet ideallerinin ateşli bir taraftarıydı Ayetullah Bey. Sultan Abdülaziz'in ve bilhassa Ali Paşa'nın idaresine karşı ruhu isyanla doluydu. Rüya ismindeki manzumesinde zamanı sadrazam Ali Paşa'yı acı surette tenkit etti. Volney'in Le Run adlı eserini Tedmir Harabeleri adıyla kısmen tercüme edip neşretti. Hatta Fransızların Fransa ihtilalinde doğmuş olan milli marşı Le Marseillaise'i de nazım olarak tercüme etmiş ve aslındaki kuvvet ve heyecanı tamamıyla ifade etmeye muvaffak olmuştur. Küçük kardeşi Sami Bey ile beraber Utarit adında bir gazete çıkarmıştır. Üçüncü nüshasında hükümet hakkında gayrimuntazam sıfatı kullanıldığı için Ali Paşa gazeteyi kapatmıştır. Utarit adı seyri çabuk geçen bir yıldıza ait olduğu için, Merkür'e verilen bir isim olduğu için uğurlu gelmediğini söyleyip kendisiyle eğlenenler de olmuştur. Ayetullah Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun devam edip giden felaketlerine çare bulmak ve inhitatın önünü almak ümidiyle bir an evvel meşrutiyeti tesis etmek hülyasına kapıldılar. Ve üç genç arkadaşı gizli bir cemiyet kurdular. Zamanın devlet adamları olan Ali ve Fuat Paşalar, onlar da Batı hayranıydılar ama Batı müesseselerini yavaş yavaş almak fikrindeydiler. Bu gençler kurdukları cemiyete İttifak-ı Hamiyet adını verdiler. Bu isim sonradan Yeni Osmanlılar Cemiyeti diye değişti. Kimdi Ayetullah Bey'in arkadaşları? Mahmut Nedim Paşa, Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın kardeşi Sağır Ahmet Bey'in oğlu Mehmet Bey, iki zabit, bunlardan biri Nuri Bey, sonra ayağından Nuri Paşa oldu ve Reşat Bey, sonradan Kudüs mutasarrıfı Reşat Paşa oldu. Namık Kemal de bunları iltihak edince sayıları 5'e çıktı. Hep beraber Belgrad ormanlarında öğle yemeği yemek bahanesiyle gizli bir toplantı yapmaya karar verdiler. ...1865 senesi Haziran ayında bir cumartesi akşamı Yeniköy'de Mehmet Bey'in babasının yalısında toplandılar. Ertesi sabah vapura binerek Büyükdere'ye çıktılar. Milat gazetesini yeni tesis etmiş olan şair Refik Bey kendilerini iskelede bekliyordu. Beykoz'dan gelmişti. Böylece 6 kişi oldular. Hepsi gençti. Ayetullah Bey 19 yaşını doldurmamıştı. Hepsi Fransızcayı çok iyi biliyordu. Çoğu tercüme odasında memurdu. Gözleri Batı alemine açılmıştı. Batı'daki terakkiden memleketlerinde istifade ettirmek istiyorlardı. Kimi arabaya, kimi ata binerek Belgrad ormanına gittiler. Valide bendi, karşısında oturdular. Bir aşçı ile bir beraber iki ağa Yeniköy'den öküz arabasıyla gelmişlerdi. Yerleri hasırlar serildi, sofra kuruldu, yemek hazırlandı. Ağalar ve arabacılar uzak bir yerde oturarak kendi keyiflerine baktılar. Ayetullah Bey kendi kitaplığından Lehlilerin, yani Polonyalıların gizli teşkilatının nizamnamesiyle İtalyanların Carbonari Cemiyeti'nin nizamnamesini getirmişti. Carbonari Cemiyeti, İtalya Birliği'ni kurmak için çalışan gizli bir cemiyet idi. Okumadan evvel de şöyle dedi: "Biz bir asırda yaşıyoruz ki dünyanın her yerinde millet hareketleri hüküm sürüyor. Size milletlerin gençlik teşkilatına, gizli cemiyetlerine örnek olarak iki nizamname getirdim. Bunların biri Lehlilerin gizli teşkilat nizamnamesidir." O kağıtları çantasından çıkarırken bu sefer Namık Kemal uzunca bir nutuk irad etti. Bezcümle dedi ki, Lehliler, yani Polonyalılar, 19. asır medeniyetinin, efendim, mazlum bir milletidir. Mefahir-i milliyemizdendir ki bu haksızlığa karşı yalnız biz isyan ettik. Leh ihtilalcileri ile bizim aramızda yalnız Moskov ihtirasının kurbanı olmaktan başka bir müşabehet, benzerlik yoktur. Lehliler istilaya, taksime uğramadan evvel uyanmış, teşkilat yapmış olsalardı, kendi dahili vaziyetlerini düzeltmiş olsalardı, bu felakete uğramazlardı. Yani Ruslar onları işgal etmezdi. Onların gizli cemiyetleri ancak bu felaketten sonra vuku buldu dedi. Bu toplantıdan 2,5 ay sonra Refik Bey koleradan öldü. Fakat cemiyetin azası artıyordu. Ulemadan, ümerayı askeriyeden, subaylardan, mülkiye memurlarından ve halktan birçok kimseler kaydedildi. Azanın adedi 245'i buldu. Bunların arasında Ziya Paşa, sonradan Şıpka kahramanı olan Süleyman Paşa, Şirvanizade Rüştü Paşa ki sonradan sadrazam olmuştur. Asım Mehmet Bey, sonradan Efkaf Nazırı Asım Mehmet Paşa olmuştur. Sonradan Erkan-ı Harbiye Reisi olan Ömer Naili Paşa, o zaman Ömer Naili Bey, Ebu Ziya Tevfik Bey, bunlar cemiyete kaydoldular. Hatta sarraflardan Köçoğlu Agop Ermeni ve Rum Hristak Efendiler de cemiyete mensup idiler. Bir de yine Karabat Efendi cemiyete girmişti. Karabat Efendi cemiyetle zamanın şehzadesi Veliaht Murad Efendi arasındaki muhabereye vasıtaydı. Haberleşmeyi temin ediyordu. Cemiyetin reisi Mehmet Bey'di. Mali ve siyasi müdür Mısır Hanedanı'ndan Mustafa Fazıl Paşa'nın ketüdası Azmi Bey'di. 1867 yılında, yani 2 sene sonra, Mustafa Fazıl Paşa da cemiyeti iltihak etti. Onun gayesi öbürleri gibi menfaatten ari değildi. Şunu da kaydetmek lazım ki Mehmet Bey amcası Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazam olmasını istiyordu. Mustafa Fazıl Paşa'nın da sadrazam Ali Paşa'ya kini vardı. Hususi bir kini. Mustafa Fazıl Paşa'nın ikiz kardeşi Mısır valisi İsmail Paşa, Mısır valiliği veraset kanununu değiştirerek hidiv unvanının babadan oğula intikal ettirilmesini Ali Paşa'ya kabul ettirmişti. O zamana kadar valilik ailenin en yaşlısına intikal ediyordu. Sultan Abdülaziz İsmail Paşa'nın bu tasavvurunu tasvip etti. Çünkü kendisi de Osmanlı saltanat veraseti usulünü değiştirmek istiyordu. Yani taht eskiden olduğu gibi babadan oğula geçsin, ailenin en yaşlısı olsun istemiyordu. Mısır veraset fermanı 1866'da çıkınca Mustafa Fazıl Paşa'nın İsmail Paşa'nın yerine geçme ümidi yıkıldı. Onun için Ali Paşa'yı da Sultan Aziz'i de affetmiyordu. Onun için bu muharif cemiyete girdi. Antır parantez söyleyelim ki Mustafa Fazıl Paşa abisi İsmail Paşa'dan İkiz kardeş ama o ondan biraz önce doğmuş, daha önce vefat etti. Yani bu veraset kanunu değişmese de Fazıl Paşa zaten Mısır valisi olamayacaktı. Onu da antır parantez söyleyelim. Bu cemiyetin, İttifak-ı Hamiyet Cemiyeti'nin adı sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne dönüştü. Ve 1867 yılının 3 Haziran'ında Veli Efendi Çayırı'nda ikinci toplantı icra edildi. Takriben 50 kişi kadar geldi. Mustafa Fazıl Paşa memleketi terk etmiş o günlerde, Paris'e çekilmişti. Ketüdası Azmi Bey ona refakat ediyordu, vekalet ediyordu. Bu defa Ayetullah Bey müthiş bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Azmi Bey toplantıdayken Yükela'yı katletmek ve Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirmek hususunun müzakeresini teklif etti. Ayetullah Bey şiddetle itiraz edince Mehmet Bey ayağa kalktı. Bu cemiyete birçok rical, el cümle pederiniz de dahildir dedi. Ayetullah Bey, eğer şahsa hizmet etmek ve menfaat uğrunda insan katletmek istiyorsanız Allah sizi kahretsin diyerek atına bindi gitti. O akşam olanı biteni babasına anlattı. Supi Paşa, Ali Paşa'ya karşı muhber olduğu için onunla konuşmuyordu. Keyfiyeti Serasker Rüştü Paşa'ya haber verdi. Zabıta cemiyet mensuplarını takibe başladı. 16 Haziran'a kadar Ayetullah Bey de dahil olmak üzere 16 kişi tevkif edildi. Evet, en evvel Mehmet Bey Mahmud Nedim Paşa'nın yeğeni. Ondan sonra Nuri ve Reşat Beyler Avrupa'ya kaçmaya muvaffak oldular. Öbürlerini birer memuriyetle payitahttan uzaklaştırmaya teşebbüs edildi. Ziya Paşa Kıbrıs mutasarrıflığına. Namık Kemal Bey de Erzurum vali muavinliğine tayin edildiler. Fakat memuriyetleri mahalline gitmeyi geciktirdiler. İlk fırsatta bir vapura binerek İtalya'ya kaçtılar. Ali Suavi orada onlara iltihak etti. Ali Suavi bir zaman Sami Paşa tarafından himaye edilmişti. Sami Paşa kendisini misafir odalarından birine almış, sonra Filibe'de Rüşdiye Mektebi'ne hoca tayin ettirmişti. Mustafa Fazıl Paşa yol masraflarını temin ederek üçünü de Paris'e yanına celbetti. İlk kaçanlardan Mehmet Bey, Reşat Bey ve Nuri Beylerden başka Kani Paşazade Rifat Bey, Agah Efendi, Mısırlı Abdullah Efendi daha evvel Paris'e iltica etmişlerdi. Fazıl Mustafa Paşa, Mısır valisi, Mısır prensi Zengin hepsine maaş bağladı. Muhbir adında Osmanlı hükümeti aleyhine, özellikle Ali Paşa aleyhine bir gazete neşretmeye başladılar. İçinde tesanüt çok devam etmedi değerli dinleyiciler. Sultan Abdülaziz o senenin yaz mevsiminde Paris'i ziyaret ettiği zaman cemiyet azasının hepsini Fransız hükümeti Osmanlı sefirinin müracaatı üzerine Paris'ten çıkarttığı halde Mustafa Fazıl Paşa istisna edildi. Geldi, padişahın ayağını öptü. Bir müddet refakatinde bulundu. Padişahın dönüşünden sonra Mustafa Fazıl Paşa da Eylül ortalarında İstanbul'u avdet etti. Hakkındaki itimadı sarsılmıştı. Fakat paşa İstanbul'u avdet ederken Baden Baden'e uğradı. Namık Kemal ile görüşerek gönlünü aldı. Ona bir gün bir meşrutiyet sadrazamı olabileceğini ümit ettirdi. Ali Suavi'nin Muhbir gazetesinde Mustafa Fazıl Paşa aleyhindeki neşriyatının şiddeti gittikçe arttığı için 1866 senesi ilkbaharında Mustafa Fazıl Paşa gazeteyi kapattırmıştı. Namık Kemal Bey ile Ziya Paşa da Ali Suavi'den uzaklaştılar. Ali Suavi sırayla ikamet ettiği Avrupa'nın muhtelif şehirlerine gazete neşretmeye devam ediyordu. Mustafa Fazıl Paşa hükümetle barıştı. Ali Paşa'yı, Paşa'ya, Hidiv, Mısır Hidivi İsmail Paşa'yı abime azledin, veraset fermanını feshedin, ben Mısır Hidivi olayım, ben de sizi yeni Osmanlılardan kurtarırım dedi. Bunun üzerine Mustafa Fazıl Paşa cemiyetten azledildi. 1870 yılının 12 Nisan'da cemiyet bunu ilan etti. Böylece yeni Osmanlılar cemiyeti ikiye bölündü. Suavi, Ali Suavi ve Ziya Paşa'nın neşriyatı Ali Paşa'nın aleyhinde devam etti. Ancak Sultan Abdülaziz'in lehindeydi. Hüseyin Vasfi Paşa ile Mehmet Bey Cenevre'de İnkılap adında bir gazete neşretmeye başladılar. Ve onlar padişahın aleyhinde çok şiddetli bir lisan kullandılar. Namık Kemal uzaktan seyirci kaldı. Namık Kemal ile Ziya Paşa hiçbir zaman, hiçbir sebeple vicdanlarına muhalif bir harekette tenezzül etmediler. Sadece Ali Paşa'ya yüklendiler, padişaha yüklenmediler. 1870 senesinin ilkbaharında yeni Osmanlılar cemiyeti büsbütün dağıldı. Çünkü hükümet umumi af ilan etti. Cemiyet azası birer birer memlekete döndüler. Yalnız Mehmet Bey gurbette kaldı. 1874 yılında 31 yaşındayken orada öldü. Ali Paşa 1871'de vefat etti. Sultan Abdülaziz Mahmud Nedim Paşa'yı iki kere sadarete getirdi. 1871'den itibaren 11 ay, bir de 1875'te 8 ay sadrazamlık yaptı. Bu arada Namık Kemal Bey, İbret gazetesinde, adıyla neşrettiği yeni gazetesinde bunu tenkit etti. Mahmud Nedim Paşa'nın icraatlarını. Ziya Paşa da Ali Paşa'nın mezarını ziyaret ederek ondan af diledi. Çünkü Mahmud Nedim Paşa Ali Paşa'dan daha müstebit bir adamdı. Kahramanımız Ayetullah Bey tevkif edildiği zaman mahkemeye verilmişti. Bu mahkemenin zabıtları Başvekalet Arşivinde saklanıyor. Bir müddet mazul azledilmiş kaldıktan sonra 1873'te Tuna Vilayeti mektupçuluğuna tayin edildi. 3 ay sonra Temmuz ayında azledildi ama fikirlerinde sabitti. Namık Kemal Vatan piyesinin uyandırdığı heyecandan dolayı Magosa'ya sürüldüğü zaman Ayetullah Bey onunla haberleşiyordu. Onun da uzaklaştırılması uygun görüldü ve Erzurum'a mektupçu olarak tayin edildi. Oradan dönerken, Erzincan'dan geçerken yolda Tercan'da vefat etti. 32 yaşını doldurmamıştı. Bir Çerkes hanımla evlenmiş, bir oğlu olmuş. Çocuk küçük yaşlarında kuş palazından vefat etmişti. Evet, işte değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde ilk muhalefet hareketi olarak, sistematik batılı muhalefet hareketi olarak göreceğimiz Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucusu ve onunla ilgili hatıralar böyle. Bunlar ne yazık ki henüz şahsiyet problemlerini aşamamış, heyecanlı, belki iyi niyetli kimselerdi ama daha kendi aralarında birlik beraberliği, hüsnü idareyi, basireti temin edemedikleri halde koca imparatorluğu idare etmeye talip olmuşlardı. Ve nitekim bunların halefleri İddat ve Terakki adıyla başa geldiği zaman memleketi 10 seneye varmadan çökerttiler. Koca imparatorluk ülkeleri, tebası ve bütün müesseseleriyle battı gitti.
Asker oldum piyade, yar yandım andım. Bugün aşkım ziyade, evlilerin sevdası on parmağı kınar. Bekarlardan ziyade, evlilerin sevdası on parmağın ağrı, bekarlardan ziyade. Gidiyorum işte gör, yar yandım aman. Hayalde gör, düşte gör. Hiç bilmedin kadrini on parmağına. Bir zahire düşte gör. Hiç bilmedin kadrimi on parmağına, bir zaliye düşte
dinleyiciler. Bu hafta da bununla iktifa ediyoruz. Hatıralar programı bu kadar. Haftaya yine radyonuz TGRT FM'de ve Hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.